Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordu Beheş 1403, Hicri Kamer 12 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 21 Nisan 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Siyonist seçime yönelik gerçek vaat operasyonu askeri boyutları ve Nehçül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feri. Ben sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Uman Dışişleri Bakanları Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasına vurgu yaptılar. İran'dan Güney Afrika'nın Siyonist seçime karşı çıktığı davaya övgü. Saldırgan İsrail'in Gazze şehrindeki cinayetleri sürüyor. Gazze'nin güneyinde toplu mezar bulundu. Siyonist seçimden Gazze'de ateşkes için Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğuna muhalefet. Ve Küba, Amerika'nın Filistin'in Birleşmiş Milletler Birliği'ne karşı çıkmasını eleştirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Krallığı Dışişleri Bakanları, Siyonist rejimin suçlarının sona erdirilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve Gazze halkına insani yardım gönderilmesi için uluslararası çabaların gerekliliğini vurguladılar. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamad el-Busaidi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Umman Krallığı Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerini kınadı ve bölgede güvenliğin sağlanmasının tek yolunun Siyonist rejimin Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Umman Krallığı'nın bölgedeki son gelişmelere ilişkin güçlü tutumunu takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Dışişleri Bakanları ayrıca Gazze şeridindeki son gelişmeleri değerlendirdiler ve Siyonist rejimin cinayetlerinin sona erdirilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve Gazze halkına insani yardım gönderilmesi için uluslararası çabaların gerekliliğini vurguladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı dava açma konusundaki tarihi girişimini övdü. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Naldi Pandro telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ve Batı Asya bölgesindeki durumu ele alarak özellikle Siyonist rejimin son dönemde İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği askeri saldırıya İran İslam Cumhuriyeti'nin verdiği meşru yanıtı üzerinde görüş tatilinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı şunları kaydetti. Sonuç olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınayan uygun bir yanıt vermediği ve bu konseyin daimi üyesi bazı ülkeler, Amerikan yetkilileri ve Fransa bu tepkiyi vermeyerek İsrail'in bu suçunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kanamadığı için İran meşru müdafaa hakkını esas alarak İsrail rejiminin bu saldırıda yer alan iki askeri ve istihbarat üssünü hedef almaya çalıştı. Emir Abdullahian sözlerine şunları ekledi. Bu operasyon ardından Tahran, Amerika dahil uluslararası topluma İran'ın savaşı genişletme niyetinde olmadığını ancak İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı başka bir eylemde bulunması halinde sert bir şekilde karşılık vereceğimizi duyurdu. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Aldin Pandor bu telefon görüşmesinde Hüseyin Emir Abdullahian'ın açıklamalarını takdir ederek Gazze şeridinde acil ateşkes sağlamasının gerekliliğini vurguladı. Nadi Pandro ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'ine Güney Afrika ziyareti ülkenin 2024 siyasi planları arasında yer alıyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Siyonist rejimin Gazze şeridinin sağlık altyapısına yönelik organize askeri operasyonlar yürüttüğünü söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Gazze şeridindeki sağlık merkezlerine yönelik askeri operasyonuna değinen Eşref el-Kudra, Gazze şeridinin kuzeyindeki hastaneler tamamen yok edildi ve çocuklar kasıtlı ve sistematik olarak hedef alınıyor açıklamasında bulundu. El-Kudra şunu kaydetti. İşgalci rejim Filistinlileri Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine zorla yerleştirmeye çalışırken Gazze şeridindeki hastanelere yönelik operasyon daha hedefli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü ayrıca şunları ekledi. Siyonist rejim Gazze'li çocuklara yönelik suikastları bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştiriyor ve bu rejim bugüne kadar 13.800 çocuğu doğrudan hedef alarak şehit etti. Ayrıca 30 çocuk da yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Hasta ve yaralıların Gazze şeridinden tahliyesi şu ana kadar sonuçsuz kaldı ve bu bölge dışında tedaviye ihtiyacı olanların yalnızca %30'u bölgeyi terk etmeyi başardı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsüne göre başta El Şifa Hastanesi olmak üzere Gazze şeridinin kuzeyindeki hastaneler tamamen yıkılmıştır. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli şehitlerin sayısı 34 bini aştı.
Gazze'deki Filistin Yardım ve Kurtarma Grubu pazar sabahı bu bölgenin güneyinde Siyonist rejimi yeni cinayetini duyurarak bu bölgedeki hastanelerden birinde toplum mezarı bulunduğunu duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze Yardım ve Kurtarma Grubu Siyonist Ordu Güçleri tarafından Han Yunus'taki Nasr Tıp Kompleksi'nde toplu halde gömülen 50 şehidin naaşlarının çıkarıldığını duyurdu. Toplu mezar keşfi Siyonist rejimin son iki gün içinde Batı Şeria'daki Nur Şems kampına saldırıp 14 Filistinli genci öldürmesinden saatler sonra medyada yer aldı. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Siyonist ordusunun son 24 saatte 4 cinayette 37 Filistinli'yi şehit ettiğini, 68 kişiyi de yaraladığını duyurdu. Siyonist rejim ordusunun Gazze şehrindeki saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana bu şehitlerin de dahil olduğu Filistinli şehit sayısı 34.049 kişiye, yaralı sayısı ise 76.901'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 483 kişinin şehit düştüğünü duyurdu.
Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh cumartesi gecesi yayınladığı mesajda şunlar yazdı. Siyonist rejim Gazze'de ateşkes için Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğuna karşıdır. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre geçtiğimiz günlerde haber kaynakları Hamas ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girdiğini ve tüm tarafların öne sürdüğü önerilerin tamamının anlaşmaya varmadığını duyurdu. Elyum'un bilgili kaynakları Gazze'ye karşı 193 günden fazla süren 100 bine yakın şehit ve yaralı geride bırakan kanlı savaşın ardından Hamas'ın Siyonist rejimle müzakerelerinde yeni bir dönemece girdiğini duyurdu. Kaynaklar şunları ifade etti. Tel Aviv, Gazze'de başka cinayetler gerçekleştirmek için Katar, Mısır ve hatta Amerika'nın arabuluculuğuyla yürütülen müzakereleri zaman öldürme bahanesi olarak kullanıyor ve Hamas Tel Aviv'in senaryosuna göre şunu duyurdu. Eğer karşı taraf müzakere için masadaki şartları kabul etme konusunda etkili bir pratik adım atmazsa heyetini müzakereden çağıracak. Adı geçen kaynaklar ayrıca şunu ifade etti. Sonuçsuz kalan müzakerelerin devam etmesi işgal altındaki topraklarda yargılanma ve intikam alma korkusuyla savaşı uzatmaya çalışan Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun lehinedir ve bu husus Hamas tarafından kabul edilebilir değil. Bu kaynaklar ayrıca şunları kaydetti. Hamas suçların devam etmesi ve Siyonist rejimin gecikmesiyle müzakerelerin bir yere varamayacağına inanıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı paylaşıma ilişkin utanması gereken çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli'yi katleden İsrailli yetkililerdir açıklamasında bulundu. TRT'nin haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X sosyal medya platformundan İsrailli bakanın paylaşımına yanıt verdi. Utanması gereken çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli'yi katleden İsrailli yetkililerdir paylaşımını yapan Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın aktardığı haberde Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı bu hareketin liderlerinden oluşan bir heyet eşliğinde cuma akşamı Türkiye'ye gitti. Haniye cumartesi günü Erdoğan'la da görüştü. Bu görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Filistinlilere uygulanan zulme dünyanın dikkatini çekmek için çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin Siyonist rejime ticari alan dahil olmak üzere yaptırımlar uyguladığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, İsrail, Filistinlere yönelik zulmün bedelini bir gün ödeyecek dedi. Çarşamba günü Haniye, Katar'a giden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşerek istişarelerde bulundu. Erdoğan, çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık toplantısında Ankara'nın yakında Hamas'ın siyasi büro başkanını ağırlayacağını duyurdu.
Küba Devlet Başkanı, Filistin'i Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olarak tanıyan kararın Amerika tarafından veto edilmesine tepki olarak Washington'un politikasının ikiyüzlülüğü ve küstahlığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe gecesi Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak kabul edilmesi yönündeki kararı oyladı. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'si karara olumlu oy verirken İsviçre ve İngiltere çekimser kaldı. Karara karşı oy kullanan ve dolayısıyla veto eden tek üye Amerika oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir kararın onaylanması için Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan Amerika, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in itiraz veya veto olmaksızın en az 9 olumlu oyu gerekiyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ilk sosyal medya hesabında şunu yazdı. Amerikan politikasının tüm ikiyüzlülüğü ve aldatmacası en ciddi uluslararası çatışmaları emperyal vetoyla ele alıp çözemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortaya çıktı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ndeki vetosunu haksız olarak nitelendirdi. Küba Dışişleri Bakanı X sosyal medya hesabı aracılığıyla bir mesajda şunları paylaştı. Bu Amerika'nın İsrail'in askeri işgali ve Filistin halkına yönelik soykırımla suç ortaklığına dair bir başka belgedir. Rodriguez, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üye devlet olarak adil ve gerekli girişini desteklerken şunları söyledi. Bu İsrail-Filistin çatışmasına kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma yolunda önemli bir adımdır.
İran İslam Cumhuriyeti heyeti ve Suriyeli yetkililer ekonomik işbirliğinin genişletilmesine ve iki ülkenin özel şirketlerinin faaliyetlerine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Hüseyin Ekberi ve beraberindeki heyet cumartesi günü Suriye'nin Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir El-Halin, Sanayi Bakanı Abdülkadir Cohdar ve Uluslararası İşbirliği ve Planlama Örgütü Başkanı Fadi El-Halin ile bir araya geldi. Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Samir El-Hali bu toplantıda şunları söyledi. Ortak yatırım projeleri iki ülkenin ortak çıkarlarının gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat ve Suriyeli şirketlerin bilimsel ve pratik deneyimi, mükemmel tesis ve yeteneklere sahip İranlı şirketlerle işbirliği yapmasının teşvik edilmesi için bir zemin oluşturuyor. Suriye Sanayi Bakanı Abdülkadir Cohdar ayrıca şunları söyledi. Bu toplantıda ele alınan ortak projeler Suriye Başbakanı Hüseyin Armus'un Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle görüştüğü lastik, traktör ve süt tozu üretimiyle ilgili. Suriye Uluslararası İşbirliği ve Planlama Örgütü Başkanı Fadil Halil de iki ülkenin ortak şirketlerinin harekete geçirmesi ve özel sektörün yatırım projelerine girmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekerek Suriye, İran'ın teknik ve endüstriyel alandaki deneyimlerinin kullanılabileceği yatırımı teşvik eden yasalar çıkarmıştır, dedi.
Ve son haberimiz, İran'ın bilgi tabanlı ürünleri Malezya'daki Güneydoğu Asya'daki en büyük sağlık fuarı etkinliğinde dikkatleri kendine çekti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İranlı bilgi tabanlı şirketlerin standı Malezya'da Güneydoğu Asya'nın sağlık alanındaki en büyük fuar etkinliğinde kuruldu. Malezya'da düzenlenen 24. Uluslararası Tıbbi ve Farmasötik Malzemeler Fuarı'nda 10 İranlı firmanın tıbbi ve farmasötik malzeme alanındaki en son ürünlerini sunması farklı ülkelerden gelen ziyaretçi ve katılımcıların ilgisini çekti. Tayland, Hong Kong ve Myanmar'dan şirketler İran İslam Cumhuriyeti'nde üretilen ilaç ve ilaç takviyelerini memnuniyetle karşıladı. Ayrıca çeşitli ortopedik cerrahi ekipmanları hastanın hacmine ve ağırlığına uygun güzel tasarıma sahip ultra hafif tekerlekli sandalyeler ve biyoteknoloji alanındaki başarılar bu pazarın büyük alıcılar tarafından fark edildi. 24. Uluslararası Tıbbi ve Eczacılık Ekipmanları Fuarı İş Direktörü Kavan'a göre Malezya, İran, Fransa ve Letonya ilaç alanında yüzlerce özel başarıyı sunarak ilk kez bu büyük sergiye özel konuk olarak katıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordubeş 1403, Hicri Kameri 12 Şevval 1445 ve Miladi 21 Nisan 2024 Pazar. ...45 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordubeş 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hüseyin'i İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kurulması emrini verdi. Bu emirname uyarınca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun asıl görevi İslam İnkılabı'nı iç ve dış düşmanlara karşı korumaktı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun şekillenmesinden sonra bu ordudaki askerler İran'ın çeşitli bölgelerinde silahlı ve bölücü faaliyetlerde bulunan inkılap karşıtı gruplarla çatışmaya girerek düşmanların komprolarını yok etmeyi başardılar. İslam İnkılabı'nın yok edilmesi ve bölünmesi hedefini güden Devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde İslam Devrim Muhafızlar Ordusu sahip olduğu kabiliyetlerini gözler önüne sermiş oldu. Ve mütecaviz Irak ordusunun İran topraklarından geri püskürtülmesi ve düşman komprolarının hezimete uğratılmasında önemli katkısı vardı. 115 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordibeş 1288'de Meşrutiye Hareketi liderlerinden Mirza Mustafa İftihar el-Ulema Aştiyani Tahran'da infaz edildi. Sahba lakaplı Mirza Mustafa İftihar el-Ulema Aştiyani Hicri Şemsi 1245'te Tahran'da dünyaya geldi. Babası Tahran'daki tütün hareketinin önde gelen lideri Ayetullah Mirza Muhammed Hasan Aştiyani idi. Meşrutiye inkılabının liderlerinden ve mücadeleci müçtehit olan Aştiyani, ulemanın Hazreti Abdülazim Aleyhisselam türbesindeki oturma eylemi sırasında bilinmeyen bir şahıs tarafından Hicri Şemsi 2 Ordibeş 1288'de 43 yaşındayken şehit edildi. Ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından Hazreti Abdülazim Aleyhisselam'ın türbesinde toprağa verildi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordibeş 1359'da Tebriz Üniversitesi münafık ve inkılap karşıtı grupların işgalinden kurtarıldı. Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1359'da Müslüman öğrencilerden oluşan bir grup Tebriz Üniversitesi'ni kendi denetimleri altına aldılar ve ertesi gün eli kanlı münafık örgütleri öğretmen yetiştirme üniversitesini ele geçirdiler. İnkılap Konseyi'nin münafıklara verdikleri 3 günlük ultimatomun ardından Tebriz halkı Hicri Şemsi 245-1359'da münafıkları yenmeyi başardı. Bu hareket İmam Hümeyni tarafından teyit edildi. Bu hareket üniversitelerin İslamileştirilmesi ve Şah'a bağlı unsurların ihraç edilmesi hedefiyle gerçekleşti ki kültürel inkılap olarak adlandırıldı. Bin 61 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Şevval 384'te Hicri Kameri 4. yüzyılın ünlü edip ve şairi İbrahim bin Hilal Sabi vefat etti. Bağdat'ta dünyaya gelen İbrahim bin Hilal Sabi'nin şiir ve edebiyat teknikleri konusunda özel yeteneği vardı ve matematik, astronomi ve geometri dallarında da geniş bilgilere sahipti. ...415 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Şevval 1030'da İranlı alim, fakih, müneccim ve matematikçi Şeyh Bahai lakaplı Bahaeddin Muhammed bin Hüseyin Amili İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Hicri Kameri 952 yılında Lübnan'ın Beylbek kentinde İranlı bir ailede dünyaya gelen Hüseyin Amili'nin babası kendi döneminin önde gelen şeyhlerinin lideriydi. Şeyh Bahai sahip olduğu güçlü yetenek sayesinde kısa sürede hocalık makamına ulaşmayı başardı ve fıkıh, tefsir, hadis, matematik, astronomi, edebiyat ve tarih dallarında büyük maharet elde etti. Bu öne gelen Müslüman bilim adamından çok değerli eserler geriye kalmıştır ki, bazı tarihçilere göre bu eserlerin sayısı 100'den fazla kitap ve risale olmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star,
Şimşek, KDV oranlarında artış yapmadık.
Karar,
Erdoğan, temel sorunumuz enflasyon.
Ve Milli Gazete.
Belediyeler borç batağında.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz 19 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde yerel seçimden genel siyasete başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yerel seçim yapıldı. İtirazlar bir şekilde neticeye bağlandı. Seçimin tekrarına karar verilen istisnai yerler dışında sonuçlar hemen hemen kesinleşti ve yeni seçilen başkanlarla meclis üyeleri göreve başladı. Tekrar seçilenler ise görevlerine devam ediyor. Artık bundan sonra gündem, onlar açısından seçildikleri il ve ilçelere hizmet etmek. Bu seçimin yerele bakan boyutu. Genel siyaseti ilgilendiren cihetinde ise iktidarın da muhalefetin de çok dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gereken konular var diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidarın da başarılı olamayan muhalefet partilerinin de aldıkları sonucu masaya yatırıp enine boyuna analiz etmeleri ve kendilerini hesaba çekmeleri icap ediyor. Dürüst ve samimi bir yaklaşımla bu iç muhasebeyi yapabilen ve seçim neticelerinden doğru dersler çıkarmayı başarıp kendisine çeki düzen veren iddiasını sürdürür. Ama bunu yapmak yerine Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmadı, Türk tarihi sandıkta yazılmadı diyerek kaybettiği seçim için sandığı önemsizleştirme havasına giren kaybetmeye devam eder. Afaki sebeplerde takılıp asıl sebebin demokrasi, hukuk ve samimiyetten uzaklaşmak olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışan da. Seçimden başarılı bir sonuçla çıkan ana muhalefet ise bu neticeyi doğru tahlil ettiği ve bu başarıyı getiren çizgiyi daha da geliştirerek devam ettirdiği takdirde çok daha ileri hedeflere ulaşabilir. Bunun için eski çizginin fanatik ve bağnaz savunucuları tarafından dillendirilen çarpıtma ve saptırmalara kesinlikle itibar etmemesi icap eder. Bunun yanında Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının bu sistemde tek başına girdikleri bir seçim yarışında netice almalarının mümkün olmadığını artık görüp anlamaları gerekir ki onların bu seçimden çıkaracakları en önemli derslerden biri bu olsa gerek. Buna mukabil ittifakın bütün paydaşlarının birlikte çalıştıkları süreçte ortaya koyup yazılı belgeler halinde kamuoyuna deklare ettikleri ve kayda geçirdikleri ortak taahhütler için beraberce bir irade tazeleme yapmaları ve o çerçevede sağlıklı bir gündem oluşturmaya çalışmaları beklenir ve gerekir. İYİ Parti bu noktadaki sapmasını düzeltir ve istikametini doğrultarak İBRİ'yi yeniden ittifakla beraber olmaya çevirir mi? Parti kongresi sonrasında belli olur. Ama özellikle ittifak sayesinde mecliste temsil edilme imkanı bulan diğer partilerin yine ittifak hedefleri için birlikte çalışmaları icap eder. Millet İttifakı'nın ve demokrasi hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen diğer partilerin adalet ve hürriyet ortak paydasında buluşarak gerçekleştirecekleri bir dayanışma, ülkenin tek adam rejiminden kurtulup demokrasi ve hukuka dönmesi için çok hayati ve kritik bir önem ve öncelik taşımaya devam ediyor.
Murat Çabas 19 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Türkiye ekonomisi böyle gitmez başlıkla yazısını okucularla paylaşıyor. Ülke ekonomisinin kalbi mesabesinde olan Merkez Bankası 2023 yılında 8.18,2 milyar lira zarar açıkladı. Hükümet yerel seçimleri daha büyük bir oy kaybına neden olabilecek bu kötü tabloyu seçimlerden sonra açıklamayı tercih etti. Yapılan açıklamada zararın büyük bölümünün kur korumalı mevduat fark ödemelerinden kaynaklandığı bildirildi. Hükümet yanlış finansal politikaların neticesinde ekonomimizi dolara endeksli hale getirdi. Doları baskılamak için gerek Merkez Bankası rezervlerini kullandığı, gerekse oluşturduğu kur korumalı mevduat sisteminin yükünün büyük bölümünü Merkez Bankası'nın sırtına yükledi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sonuç, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri -65 milyar dolara gerilerken Merkez Bankası sadece 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar etti. Elbette ki bu zararın faturası da vergi, ceza ve zam olarak gariban millete kesilecek. Merkez Bankası ilk defa zarar açıklıyor ve bu zarar AKP hükümeti döneminde elde ettiği karların toplamından kat kat fazla. Merkez Bankası 2018 yılında 56,2 milyar TL, 2019 yılında 44,7 milyar TL, 2020 yılında 34,5 milyar TL, 2021 yılında 57,5 milyar TL ve 2022 yılında 72,0 milyar TL kar elde etmişti. Üstelik Merkez Bankası'nın büyük zarar ettiği 2023 yılında diğer bankalar yüksek karlar elde etti. Türkiye'de bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan 3 aylık süreçte de bütçe 513 milyar 482 milyon TL açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 250 milyar 25 milyon TL idi. Dikkat ederseniz %100'den fazla artmış. Bu 3 aylık dönemde bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 637,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Faize ödenen para ise 250 milyar 476 milyon TL oldu. Bütçe gelirlerinin %82'si, yani 1 trilyon 343 milyar 960 milyon TL'si vergi gelirlerinden oluştu. İlk 3 aylık bütçe açığı rakamlarına bakılırsa 2024 yılı sonunda 2 trilyon lirayı aşkın rekor bir bütçe açığıyla karşılaşabiliriz. Daha birkaç yıl önce bütçe açığımız 50 milyar lira civarındaydı. Hükümet 38 milyar dolar Dünya Bankası'nda kredi bulduk diye övünüyor. Dikkat ederseniz IMF'den değil Dünya Bankası'ndan. Sonra da Dünya Bankası bize IMF gibi parayı nereye harcayacağımız konusunda dayatma yapmıyor diyorlar. Bir ülkenin itibarı saraylarla, idarecilerin lüks yaşamıyla, vekillerinin Monaco'da istakoz yemesiyle ölçülmez. Sizin Merkez Bankanız ve hazineniz tam takır ise bakanlarınız Amerika'da, İngiltere'de ya da Arap ülkelerinde 3 kuruş bulmak için dilencilik yapıyorsa hiçbir itibarınız yok demektir. Ülke ekonomisi nasıl batırılır? Gerek AKP iktidarı, gerekse hiçbir çözüm sunmayan diğer muhalefet partileri bize yıllardır gösterdi. Artık daha fazla batışı tecrübe edecek zamanımız yok.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 19 Nisan tarihli Milli Gazete'de "İş işten geçtikten sonra" başlıkla yazısını okucularla paylaşıyor. Ekonomiyi yönlendirenler tedbir üstüne tedbir alıp iyiden iyiye, raydan çıkan ekonomiyi tekrar rayına oturtmaya çabalıyorlar. Ek ödenek yok diyorlar. Yeni bina alımı yasak diyorlar. Seminer yapıyoruz ayağıyla lüks otellere kaynak aktarmak yok diyorlar. Mevcut araçları satmadan yenisini alamazsınız diyorlar. Bu arada akıllarına yerli oto TOG gelmiş olmalı ki illa alacaksanız TOG alın gibi bir uyarıda bulunuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani ellerinden geldiğince kamunun kemerini sıkmak istiyorlar. Yıllardır har vurup harman savurmayı bir itibar meselesi olarak görenleri hizaya sokabilecekler mi bilemiyoruz. Ama öyle bir noktada bu tedbirleri açıklıyorlar ki, öyle bir nokta, yani iş işten geçtikten sonra kemer sıkmaya başlıyorlar. Allahu alem, alınan bu önlemler de yetersiz kalacak. ve yeni önlemleri devreye sokma ihtiyacı hasıl olacak. Belki mevcut binaların satışı istenecek. Binlerce odalı kamu binaları yerine yüzlerce odalılar ile yetinilmesi istenecek. Ekonomiyi yönlendirenler kendilerinden örnek vererek boşaltmak zorunda kaldıkları bina yerine yeni bina almadıklarını, bir başka binadaki arkadaşlarının odalarını paylaştıklarını hatırlatıyorlar. Yani israfa karşı çıkmaya uğraşıyorlar. Sanırız yakında gereksiz yatırımlara karşı da savaş açılacak ve saray gibi binalar yerine daha mütevazi yapılar ile yetinilmesi istenecek. Evet, ekonomiyi yönlendirenler rayından çıkan ülke ekonomisini toparlamak için koşuşturuyorlar. Umarız çok geç kalınmamıştır. Çeyrek asırdır sürdürülen bir israf politikasının bir çırpıda önüne geçmek elbette kolay değildir. Bu nedenle kısa vadede enflasyonda düşüş görüleceği yolundaki beyanlara hiç itibar etmiyoruz. Bu tür beyanları yıllardır tekrarlanıp duran beylik beyanlar olarak kabul ediyoruz. Ek ödenek yok. Yeni bina almak yasak. Seminer yapıyoruz. Ayağı ile lüks otellere kaynak aktarmak yok. Eskilerini satmadan yeni araç alınamayacak. Bakalım alınan bu önlemlerle ekonominin iki yakasını bir araya getirmek mümkün olacak mı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Türk Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Türk Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları 13 Nisan Cumartesi gecesi yayınladığı bildiride gerçek vaat operasyonunun başladığını, ıkçı rejimin Suriye'deki İran konsolosluğuna füze saldırısı düzenlemesi ve Tahran'ın 7 danışmanının Şam'da şehit edilmesine misillemede bulunarak Tel Aviv'den intikam almak amacıyla işgal altındaki topraklara ve mevzilere düzinlerce insansız hava aracı ve füzenin ateşlendiğini bildirdi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, saldırgan rejim İsrail'e yönelik Gerçek Vaat Operasyonu isimli podcast'te bu operasyonun boyutlarını ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Thank you. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İran'ın askeri harekatı, Siyonist rejimin Şam'daki ülkemizin diplomatik merkezlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Birleşmiş Milletler'in şartının meşru savunmaya ilişkin 51. maddesine dayanıyordu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian da bu saldırıya yanıt olarak şunları belirtti. Operasyondan 72 saat önce bölgedeki dostlarımıza verdiğimiz mesajda İran'ın cevabının kesin meşru savunma şeklinde ve amacının saldırgan rejimi cezalandırmak olduğunu belirttik. Devrim muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerine ait füze birimleri ve insansız hava araçları cumartesi gecesi ve pazar sabahı İşgal altındaki topraklardaki askeri hedeflere 300'den fazla balistik füze, seyir füzesi ve saldırı uçağı ateşledi. Bu operasyonda İran devrim muhafızları, hava kuvvetleri, işgal altındaki bölgelerdeki önemli noktalara onlarca Şahit 131 ve 136, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve muhtelif balistik füzeleri ateşledi. Irkçı rejim İsrail'e bağlı kaynaklar, Amerika ve batılı ülkelerin İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini, zira onlar İran'ın tepkisinin bu kadar ağır olabileceğini beklemediklerini, basit ve sınırlı bir tepki beklediklerini itiraf ettiler. Irkçı rejim ordusunun bildirdiğine göre İran tarafından işgal altındaki Filistin'e toplamda yaklaşık 170 drone, 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füze ateşlendi. İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısı Amerikanlar arasında büyük bir öfkeye yol açarken Siyonist rejim 14 TV kanalı bu konuyla ilgili şunları belirtmişti. Kabul etmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin caydırıcılığı bu saldırı sonucunda ölümcül bir darbe almıştır. Siyonist rejim medyası ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısının 10 yıllardır işgal altındaki Filistin'e İran topraklarından saldırmama konusundaki yenilmezlik efsanesini kırdığını duyurdu. İran'ın gerçek vaat operasyonla ilişkin hedeflerine yönelik uluslararası meseleler uzmanı Diako Hüseyin'i şunları belirtiyor. Eğer İran için belirlenen hedeflerin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulması en ufak bir öneme sahip olsaydı, askeri operasyon kararını 72 saat öncesinden ülkelere bildirmemesi gerekirdi. İran'ın hedefi askeri değil, siyasiydi. İsrail topraklarına doğrudan ve açık bir şekilde saldırma iradesini ve cesaretini göstermekti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, gerçek vaat operasyonu sonrasında yaptığı açıklamada, bu savaşın bizim için biraz müphem ve belirsiz olduğu ve düşmana karşı yeni bir yüzleşme sayıldığını vurguladı. Zira düşmanın hava ve füze savunma sistemleri, yani antibalistik ve seyir füzesi savunmaları ile anti insanlı veya insansız hava sistemleri, Siyonist rejimin küçük alanında çok geniş bir alanda yere yayıldılar. Demir kubbe sistemlerinden Davut sapanı, Arrow sistemleri, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde hava savunma konusunda sağladığı yardımlar tamamen Siyonist rejimle koordineli olarak sağlanıyordu. Tuğgeneral Hüseyin Selami'nin bildirdiğine göre, Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle Irak hava sahasından Ürdün'e, hatta işgal altındaki Suriye ve Filistin'in bir kısmına kadar inanılmaz derecede gelişmiş F-15'ler, F-16'lar, F-35'ler, Gulfstream uçakları, hatta hava sahasında düşman savaş uçaklarına sürekli uçuş imkanı veren yakıt ikmal uçakları da dahil olmak üzere çeşitli uçaklar hepsi aynı hat üzerinden birbirine bağlanıp İHA'lar Irak hava sahasına girdiği andan itibaren Ürdün'ün ortalarına ve Ürdün'ün batısından Siyonist rejimin derin hedeflerine kadar yoğun ve çok katmanlı bir hava savunmasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve Siyonist rejim hava savunması bunu bizzat gerçekleştirdi. Devrim muhafızları genel komutanı açıklamasının devamında ayrıca şunları belirtti. Bu arada en gelişmiş sistemlerin eşlik ettiği uçak savar ve füze savunmasıyla karşı karşıya bulunmaktaydık. Bu çok karmaşık, çok katmanlı ve gelişmiş bir sistemden geçiyordu. Yani insansız hava araçlarını, seyir füzelerini hedef alıp, uzaydan balistik füzeler gönderip, bunları yerdeki hedeflerin üzerine son derece dikkat ve hassasiyetle yerleştirip, hedefleri yok edebilecek bir operasyonun tasarlanması çok meşakkatli bir işti. Öte yandan Amerika ile Siyonist rejimin elektronik harp alanındaki ortak kabiliyetleri, muharebe sahasında kullanılan araçlar üzerinde belirleyici etkiler yaratabiliyordu. Dolayısıyla bu harekat, taktik tasarımda ustalık, yani düşmana yönelik yenilikçi, akıllı ve bilinmeyen tasarımlar ile elektronik harp alanında düşman etkisiz hale getirebiliyor. Gerçek vaat operasyonunda önemli olan nokta, Tuğgeneral Hüseyin Selami'nin de belirttiği gibi, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeleri karşısında Siyonist rejime kapsamlı yardımda bulunmalarıdır. Amerikalı bir kaynak, İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin engellenmesinde İsrail'e 10 ülkenin yardım ettiğini itiraf etti. Wall Street Journal bu konuda Amerika'nın İsrail'e saldıran bir dizi insansız hava aracını düşürdüğünü yazdı. Reuters haber ajansı, Amerikan savaş uçaklarının Suriye'nin güneyinde ve Ürdün'ün sınırına yakın Suveyda ve Dera vilayetlerinde çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Siyonist rejim 12 TV kanalı da bundan önce Ürdün ve Suriye semalarında İran insansız hava araçlarının önlenmesine Amerikalı ve İngiliz savaş uçaklarının katıldığını belirtmişti. Öte yandan Siyonist rejim Kanal 12'si İran'ın saldırısı karşısında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın rolünün de büyük olduğunu iddia etseler de El Arabiye kanalı bu iddia yani Suudi Arabistan'ın katılımını yalanladı. Bilgi sahibi kaynakların belirttiğine göre Siyonist medya aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ürdün'ün yardım talebi üzerine Fransız savaş uçaklarının Ürdün'deki bir üsten havalandığını duyurduğunu aktardı. Ürdün Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran'ın Siyonist rejime karşı fırlattığı bir dizi insansız hava aracının durdurulması ve imha edilmesinde rol oynadığını resmen doğruladı. Aslına bakılırsa saldırgan rejim İsrail'e yönelik yapılan bu operasyon sırasında İran, NATO, İsrail ve onların bölgesel müttefikleriyle karşı karşıya geldi. NATO'nun en önemli üyesi olan Amerika, İran'ın fırlattığı insansız hava araçlarının ve füzelerin önlenmesine ve imhasına yardımcı olmak için tüm hava ve füze savunma ekipmanlarını kullandı. Bu alandaki önemli ekipmanlar arasında ANTPY-2 gözetleme radarları bulunmaktadır. Bu sistem Katar, Türkiye ve işgal altındaki Filistin'de konuşlandırılmış kara tabanlı bir radar sistemi olup özel görevi balistik füzeleri tespit etmek ve onları engellemek için füze savar sistemlerine fırlatmaları konusunda uyarmaktır. ANTPY-2 radarı 25 binden fazla diziye sahip 72 verici ve alıcı modüle sahip 1000 kilometre mesafeden her türlü hava hedefini tespit edebilen bir X band faz dizili radardır. Amerikan DAT savunma sisteminin ana hassas parçası olan bu radar, bileşenlerini hareket ettirme yeteneğine sahip olan dünyanın en büyük radarıdır. Amerikan yetkilileri söz konusu drone ve füzelerin nasıl düşürüldüğü hakkında kesin bir bilgi vermezken 70'ten fazla insansız hava aracı ve 3 balistik füzenin Amerikan donanmasına ait gemiler ve askeri uçaklar tarafından durdurulduğunu vurguladı. Wall Street Journal bu konuda şunları yazdı. Amerikalı savaş uçakları 70'ten fazla insansız hava aracını düşürürken 2 Amerikan destroyeri de Doğu Akdeniz'de 6 balistik füzeyi önledi. Öte yandan Amerikan Patriot hava savunma sistemi Irak'ın Erbil kenti yakınlarında İran'a ait bir balistik füzeyi düşürdü. Amerikan donanması Doğu Akdeniz'de füze fırlatan 2 destroyer üzerinde konuşlandırılan Aegis füze savunma sistemini kullanarak en az 3 balistik füzeyi düşürdü. Amerikan savaş uçakları da İran'ın insansız hava araçlarını ve füzelerini düşürdü. Amerikan savaş uçağı operasyonlarının tam yeri bilinmiyordu. Fakat bu eylemlere bölgedeki Amerikan donanması, uçak gemileri ve kara konuşlu uçaklar da katılmışlardı. İran füzeleri ve insansız hava araçları fırlatıldığı andan itibaren Katar'daki Amerikan Operasyon Merkezi CENTCOM'la bağlantılı Fars Körfezi ülkelerindeki erken uyarı radarları tarafından durduruldu. Bu radarlar bu bilgiyi İngiliz, Fransız, Amerika, İsrail ve Ürdün savaş uçaklarına bildirdi. Ürdün hava sahasında ve diğer ortak ülkelerle iletişim kurdu. Arap ortak ülkelerin bu radar bilgileri Akdeniz'in doğu kıyısındaki Amerikan gemilerine de verilmiş, İngiltere ise mevcut görev menzilindeki herhangi bir hava saldırısını engellemek için Kıbrıs merkezli savaş uçaklarını kullanacağını duyurdu.
Siyonist rejim ordu sözcüsü İran'ın saldırılarına Fransa'nın da katıldığını belirterek, "Bu gece yanımızda olan Amerika, İngiltere ve Fransa ile yakın işbirliğimiz var. Bu ortaklık sürekli vardı. Fakat bu gece bu işbirliğimiz daha yakın hale geldi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Nisan Pazartesi günü yaptığı bir televizyon programında, Ürdün'ün talebi üzerine İran'ın cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar İsrail'e yönelik düzenlediği füze ve insansız hava araçlarına yönelik müdahale operasyonuna Fransız ordusunun da katıldığını onayladı. Bu arada Wall Street Journal, Amerikalı yetkililere atıfta bulunarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazar sabahı erken saatlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye yardımcı olmak amacıyla İsrail ve Amerika'yı bilgilendirdiğini belirtti. Irkçı rejim İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı ve Arap ortaklarının askeri tesis ve teçhizatlarını yanı sıra yıllar öncesinden füze savunması alanında geliştirdiği muhtelif sistemleri gerçek vaat operasyonu sırasında kullandı. İsrail füzeleri ve roketleri yönlendirmek için onları atmosferin yükseklerine çıkaran yörüngelere sahip balistik füze saldırılarına karşı koymak için geniş bir sistem yelpazesi kullanıyor. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'na göre demir kubbe, İsrail'in füze savunmasının en alt katmanıdır. İşgal altındaki Filistin'de her biri roketleri tespit eden, ardından komuta kontrol sistemi kullanan bu radarla donatılmış en az 10 demir kubbe sistemi yer almaktadır. Gelen bir merminin tehdit oluşturup oluşturmadığını veya yerleşimin olmadığı bir bölgeye çarpma ihtimalinin olup olmadığını hızlı bir şekilde hesaplar. Füzenin bir tehdit oluşturması halinde demir kubbe yerden füzeleri ateşleyerek füzeyi havada yok eder. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'na göre Siyonist rejimin füze savunma piramidinin bir sonraki seviyesi, kısa menzilli ve orta menzilli füze tehditlerine karşı koruma sağlayan Davut sapanı sistemidir. İsrail'in Rafael gelişmiş savunma sistemi ile Amerikan şirketi Raytheon'un ortak projesi olan Davut sapanı 300 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri yok etmek için Stoner ve Skyceptor önleme füzelerini kullanıyor. Bir sonraki kategoride Siyonist rejimin Amerika ile ortak geliştirdiği Arrow-2 ve Arrow-3 füze savunma sistemleri var. Arrow-2 üst atmosferdeki hareketlerinin son aşamasında gelen balistik füzeleri yok etmek için patlayıcı savaş başlıkları kullanıyor ve 90 kilometre menzile sahip ve maksimum 51 kilometre irtifaya sahip Arrow-2 Patriot'tan yükseltilebilir. Amerika, İsrail'in bunu bir zamanlar bu rolde kullandığını biliyordu. Arrow-3 füze savar sistemi uzaya gelen balistik füzeleri yolda atmosfere yeniden girmeden önce engellemek için kinetik darbe teknolojisini kullanıyor. Siyonist rejimin gerçek vaat operasyonu sırasında insansız hava araçlarını düşürmek ve seyir füzelerini düşürmek için kullandığı 5. nesil F-35I savaş uçakları da yer almaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri, Batılı müttefikler ve bazı bölge ülkelerinin Siyonist rejimi insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri engellemek için sağladığı kapsamlı yardımlara ve rejimin tüm hava ve savunma yeteneklerini tam olarak kullanmasına rağmen İran füzelerinin büyük bir kısmı işgal altındaki Filistin topraklarındaki hedefleri vurdu. Siyonist rejim ve müttefikleri, İran'ın ateşlediği insansız hava araçları ve seyir ve balistik füzelerin %99'unun imha edildiğini iddia etseler de gerçekler bunun tam aksini gösteriyor. Siyonist rejim ordu sözcüsü David Hagari şunları iddia etti. İran, İsrail'e doğru 170 intihar uçağı ve 30 seyir füzesi ateşledi. Bunların tamamı İsrail hava sahasına ulaşamadan İsrail ordusu ve ortakları tarafından imha edildi. Ayrıca 120 balistik füze de fırlatıldı ki bunların çok azı Nevatim hava üssüne isabet etti ve bu da küçük hasara yol açtı ve bu üs şu anda faaliyetlerine devam ediyor. Elbette gerçek vaat operasyonunun sonuçlarını analiz etmek için ve bunları belirlemek için Siyonist rejimin açıkladığı istatistiklere güvenilemeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu istatistikler İran'ın saldırılarının sonuçlarının önemsiz göstermek ve Tel Aviv lehine psikolojik ve medya ortamı yaratmak amacıyla sunuluyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami 14 Nisan Pazar günü Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti tarafından cezalandırıldığı Ya Resulallah kodlu gerçek vaat operasyonunun şekli ve sonuçlarına değinerek şunları kaydetti. Bu operasyonun kapsamı ve sırası tarif edilemeyecek bir şekildeydi. Şöyle ki onlarca drone, seyir füzesi, balistik füze, Siyonist rejimin görünüşte güven verici hava savunmasının derin katmanlarını ve hava savunmasını kırmayı başarıp Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail arasındaki koalisyonu etkisiz hale getirip Siyonist rejimin kullandığı işgal altındaki bölgelerin derinliklerinde istenilen noktaları tam olarak hedef alıyor. Tümgeneral Hüseyin Selami ayrıca şunları belirtti. Hedefler çok kesindi ve Siyonist rejimin kötülükleri ölçüsünde sınırlı bir operasyon gerçekleştirdik. Tümgeneral Selami ayrıca şu vurguda da bulundu. Aslında bu operasyon daha kapsamlı olabilirdi. Fakat bu operasyonun kapsamını Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldırı düzenlemek ve komutanları şehit etmek için kullandığı kapasiteyle sınırlandırdık. Devrim Muhafızları Başkomutanı operasyonun beklenenden çok daha başarılı olduğuna değinerek şunları kaydetti. Şu ana kadar tüm hedeflere yönelik bilgilerimiz tam değil. Fakat isabetlerin detaylı, belgelenmiş ve saha raporlarına göre bu operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiği görülüyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan halk, yetkililer, Siyonist terör ordusu, işgalciler ve Amerika bu saldırıların yıkıcı etkilerini bizden daha iyi fark etmişler. Irkçı rejim herhangi bir tepki gösterirse onların kapasitelerinden edindiğimiz bu yeni deneyime dayanarak tepkimiz bu kez çok daha sert olacaktır. Siyonist rejimin medyadaki tüm çabalarına rağmen bazı Batı medyasında yayınlanan haber ve raporlar saldırıya uğrayan üslerde büyük hasarlar meydana geldiğini gösteriyor. Bir Amerikan ağı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Siyonist rejimin Nevatim hava üssünde ciddi hasarlar meydana geldiğini rapor etti. Öte yandan Amerikan ABC televizyon kanalı Tahran'ın Tel Aviv'e yönelik drone füze operasyonu sonrasında en az 9 füzenin İki İsrail hava üssünü vurarak Tel Aviv'de ciddi hasara neden olduğunu yazdı. Bu haber kanalına göre İran'ın Siyonist rejime yönelik insansız hava aracı ve füze saldırısından bir gün sonra üst düzey bir Amerikalı yetkili en az 4 İran balistik füzesinin Negev hava üssünü vurduğunu itiraf etti. Bu üst düzey Amerikalı yetkili İran füzelerinin piste çarptığını ve burada hasar meydana geldiğini belirtti. Bu raporda ayrıca Nevatim hava üssüne 5 füzenin daha isabet ettiği, bu füzeler sonucunda bir C-130 nakliye uçağının hasar gördüğü Amerikan yetkilileri tarafından belirtiliyor. Amerikan kaynaklarının açıklamalarına göre İran'ın füze saldırısında en az 9 füzenin İsrail hava savunmasına isabet ettiği, bu füzelerin Negev ve Nevatim hava üssüne de zarar verdiği belirtiliyor. Lübnan El Minar Ağı'da bilgili kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, İran'ın işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Nevatim hava üssünü 15 füzeyle hedef aldığını duyurdu. Adı geçen kaynak, bu saldırının ardından üsse büyük zarar verildiği ve üssün tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti. İngiliz Financial Times gazetesi ise İsrail bir yetkiliye dayanarak verdiği haberinde İsrail'e saldıran İran insansız hava araçlarının İsrail'in tepkilerini araştırmak ve mali açıdan İsrail'in savunma sistemlerinin yerlerini ve rotalarını takip etmek amacıyla tasarlandığını belirtti. The Times'ın haberinde bir başka konuya değinildi. O da İsrail'i bir yetkilinin İran roketlerinin İsrail semalarına yaklaşmasıyla Benjamin Netanyahu'nun Siyon kanadı özel uçağının İsrail semalarına doğru ilerlediğini itiraf etmesiydi. Başbakan ve aynı zamanda Siyonist rejim liderinin resmi uçağı Nevatim hava üssünden uçurularak başka bir yere nakledildi. Evet, gerçek ve ait operasyonun İran için çok önemli getirileri ve sonuçları oldu. Haber kaynakları İran'ın İsrail'deki hedefini vuran hipersonik füzesi videosunun analizinde savaş başlığının yörüngesini bu kadar yüksek bir hız ve hassasiyetle ayarlamasına olanak tanıyan gelişmiş aerodinamik ve yönlendirme teknolojisini sergilediğini yazdı. Akrobatik manevralar yalnızca İran'ın gelişmiş füze teknolojisini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliğinde dikkate değer bir atılımı da temsil ediyor. Bu arada İran füzelerinin hedeflere tam isabet etmesi, Siyonist rejimin füze savunma sistemlerinde ciddi zayıflıkların varlığını gösteriyor. Ki İran bir sonraki olası saldırılarda bu zayıflıkları kullanarak ırkçı rejime ciddi zararlar verebilir. Aslında İsrail'in çok katmanlı füze savunma sistemleri işgal altındaki Filistin'i sınırlı roket ve füze saldırılarına ve az miktarda insansız hava aracı ve füzeye karşı savunabildiğini göstermiş oldu. Fakat potansiyel olarak büyük bir drone saldırısı veya büyük füze saldırı durumunda felç edilebilir. Amerikalı analist Kat Ritter, dünyanın en gelişmiş radarının İran füzelerine karşı başarısızlığına ilişkin, Amerika'nın Negev çölünde konuşlu gelişmiş bir X-band anti-PY-2 radarına sahip olduğuna işaret ederek, dünyanın en gelişmiş füze sisteminin İran'ın füze saldırılarına karşı korunmasından sorumlu olan bölgeleri koruyamadığını belirtti. Scott Ritter, İran'ın işgal altındaki bölgelerde Siyonist rejim hedeflerine yönelik cumartesi ve pazar günü yaptığı saldırının bu ülkenin caydırıcı gücünün yeniden canlandırılması olduğunu belirterek şunları kaydetti. Gerçek vaat operasyonu sadece İran için değil, tüm dünya için çok başarılı bir operasyon sayılır. Zira İran'ın caydırıcılığı artık Amerika ve İsrail'i kontrol edebilecek bir gerçektir. Ve son olarak İran, İsrail ve Amerika'nın hava savunma operasyonlarını gözlemleyerek değerli bilgileri elde etmiş ve bu saldırıda Siyonist rejimin füze savunma sistemlerini ve bölgedeki bazı ülkelerin operasyonlarını test etmiştir. Ayrıca İran'ın füze ve drone birleşik saldırısının kapsamı modern savaş tarihinde görülen en büyük saldırılardan biriydi. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejime yönelik gerçek vaat operasyonunun askeri boyutlarını ele aldığımız podcast'imizi dinlediniz. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcul Bela Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran ve Umman Dışişleri Bakanları Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasına vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı dava açtığı konusundaki tarihi girişimini övdü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejimin Gazze şeridinin sağlık altyapısına yönelik organize askeri operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Gazze'deki Filistin Yardım ve Kurtarma Grubu pazar sabahı bu bölgenin güneyinde Siyonist rejimin yeni cinayetini duyurarak bu bölgedeki hastanelerden birinde toplu mezar bulduğunu duyurdu. Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh cumartesi gecesi yayınladığı mesajda şunları yazdı. Siyonist rejim Gazze'de ateşkes için Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğuna karşıdır. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt gösterdi. Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımına ilişkin, utanması gereken çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli katleden İsrail yetkililerdir ifadesini kullandı. Küba Devlet Başkanı Filistin'i Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olarak tanıyan kararın Amerika tarafından veto edilmesine tepki olarak Washington'un politikasının ikiyüzlülüğü ve küstahlığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti heyeti ve Suriyeli yetkililer ekonomik işbirliğinin genişletilmesine ve iki ülkenin özel şirketlerinin faaliyetlerine vurgu yaptılar. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsule.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane